Ayrım 14.
Sendimaki nedir diye sordu gülümseyerek Wolf. Aa, bir an için sizin yabancı olduğunuzu unuttum. İskoçyalıların saç rengi sandy olur, yani kum renginde. Soyadları da genellikle Mac ile başlar. Sohbet alevlendi. Mary hoş espriler eşliğinde Ermen ve Engels fabrikasında çalıştığı yılları anlatıyordu. Winster şatosundan bir lady'nin kendi geçmişiyle övünemeyeceği kadar geçmişimle övünüyorum. Bir zamanlar geçmişimden utanıyordum ama Friedrich bana bunun kötü bir şey olmadığını kavrattı. Odaya koyu renk saçlı, elinde el işiyle dolu bir sepet bulunan genç bir kız girdi. Bu benim küçük kız kardeşim Lizzie. Marx, Mayıs sonunda Manchester'a Engels'in yanına gitti. Hemen hemen bütün gününü onunla geçiriyordu. İki dost uzun süredir kaynak biriktirdikleri sürgündeki büyük adamlar başlıklı politik taşlamalarını yazacaklardı. Ernest Jones da Chartist Parti konferansının yapıldığı Manchester'daydı. İngiliz işçi önderlerinden Fergus O'Connor ağır hasta bir halde hastanede yatıyordu. Siyah buklili yakışıklı Doktor Taylor ölmüştü. Julian Harney artık popüler değildi. Başarı ve kariyer apoletlerinin ardına gizlenerek kitlelerin güvenini sömürmüştü. Tüm yurttaşlara seçme hakkı talep eden 6 maddelik fermanda dile gelen talepler hala yaşama geçirilmemişti. Ve bu talepler için mücadele şekil değiştirerek devam ediyordu. Proletaryanın nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu İngiltere'de herkese oy hakkı tanınması egemen sınıfların politik hakimiyetini tedirgin ediyordu ve onların son derece hiddetli itirazları ile karşılaşıyordu. Ernest Jones, Galler'de doğmuştu ama Almanya'da büyümüş, eğitimini orada almıştı. Köklü bir aileden geliyordu. Ernest, çocukluğundan itibaren olağanüstü bir şiir yazma yeteneğine sahipti. İngiltere'ye dönünce zamanını avukatlık ve edebiyat arasında paylaştırdı. Çok geçmeden şair olarak ün yaptı. Ama 1846 yılında İrlandalı Fergus O'Connor'la tanışınca Chartistlerin safına geçti ve kendisini tümüyle emekçilerin hakları için mücadeleye adadı. İşçiler onun olağanüstü yeteneğine, bilgisine, zekasına büyük değer verdiler. Halk ona güvendi ve sevdi. Jones, eski İngiltere'nin savunucularının, kendini beğenmiş Tory'ler ve kurnaz Whig'ler, her tür düşmanca saldırılarını korkusuzca karşılamaya ve püskürtmeye hazırdı. Daima yaşama sevinci dolu, kibar ve saygılı olan Jones son derece dayanıklıydı. En bunaltıcı sıcaklarda olduğu gibi fırtınalı soğuk havalarda kürsüden saatlerce konuşabiliyordu. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabiliyor, daha ilk görüşte insanlarda sempati uyandırıyor, maddi ya da manevi değerlerini, sahip olduğu her şeyi cömertçe paylaşabiliyordu. Harney'nin yayınlamaya başladığı Kuzey Yıldızı'na, Northern Star, karşı, Ernest Jones bir dizi engeli aşarak halk gazetesini People's Paper kurdu. Bu gazetenin birinci sayısı Mayıs 1852'de çıktı. Marx, gazetenin yayın faaliyetinde etkin bir şekilde yer almaya ve yazılar yazmaya başladı. Jones'a genel redaksiyon işlerinde yardım etmekle yetinmiyor, aynı zamanda dış haberler bölümüne katkıda bulunuyordu. Gazete halk tarafından sevildi, abone sayısı arttı ve etkili bir hale geldi. Mayıs ortalarında Manchester'da toplanan Chartistlerin konferansı tartışma ve atışmalar içerisinde 5 gün sürdü. Jones, yayın faaliyetlerini aksatacağı gerekçesiyle karşı çıkmasına rağmen partinin geçici yürütme komitesine seçildi. Kaprisleriyle sürekli huzursuzluk yaratan Harney yönetimden çıkarıldığı için Kuzey Yıldızı gazetesinde yeni yürütme komitesine ve özellikle Jones'a saldırıyordu. Jones, Halifax'tan parlamentoya aday gösterildi. Bir erkeğin İngiliz parlamentosu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kullanması, konut sahibi olmanın yanı sıra ciddi bir gelire sahip olma koşuluna bağlıydı. Bu kanun, doğal olarak işçilerin çoğunluğunu oy hakkından yoksun bırakıyordu. Fakat ucuz ve tehlikesiz yoldan halkla bütünleşmiş görüntüsünü yaratmak için İngiliz hükümet yetkilileri eski bir Alman geleneğini uyguluyorlardı. Bir tür ön seçim gününde, Nomination Day, adaylar halk karşısına çıkarak el kaldırmak suretiyle seçilirlerdi. Bu seçime herkes aday olabilirdi. Fakat bu seçim sadece bir gösteriden ibaretti. Bağımsız halka karşı gösterilen biçimsel bir nezaket gösterisiydi. Bunun ardından karar seçiminde, Declaration Day, oy hakkına sahip imtiyazlı seçmenlerce kesin karar veriliyordu. Ve ne yaman çelişkidir ki açık oylamada seçilenler bu ikinci resmi oylamada asla seçilemiyordu. Ve resmi oylamada çoğunluğu kazananlar kaçınılmaz olarak halk tarafından çürük elma ve taş yağmuruna tutuluyorlardı. Sanayi kenti Halifax'ta da 1852 yılında tamı tamına böyle oldu. Ernest Jones, halkın sevinç çığlıkları altında 20 bin el tarafından seçildikten sonra seçme hakkına sahip seçmenlik sıfatı taşıyan varlıklı şehirlilerin aleyhine kullandıkları 500 oyla seçimi kaybetti. Ama yine de bu, İngiliz işçilerinin uzun süre unutamadıkları olağanüstü bir gündü. Jones, en güzel, en parlak konuşmalarından birini yaptı ve hitap gücüyle O'Connor ve Taylor'ı bile geride bıraktı. Halifax'tan ikinci parlamento adayı zengin ve ünlü burjuva Charles Wood'tu. Onun havalı jestleri, peltek konuşması dinleyiciler üzerinde hiçbir etki sağlayamadı. Jones, konuşmadan önce Dean Street'te dostunun emek ve sermaye hakkındaki kendisini son derece etkileyen sade, yenilikçi, tartışılmaz düşüncelerini dikkatle dinlemiş, kimi bölümlerini aklında tutarak, kimi bölümlerini defterine not ederek konuşması üzerinde saatlerce çalışmıştı. Kendini bir sevinç selinin içinde bulan Ernest Jones şöyle konuştu. Seçmenler ve seçemeyenler, buraya büyük ve törensel bir bayram vesilesiyle toplandınız. Bugün karşınızda iki sistemin temsilcileri duruyor ve siz 7 yıl boyunca yönetecek olanların kim olacağına karar vereceksiniz. Uzun sayılmayacak bu sürenin tamamı 7 yıl. Siz 20 bin kişi bugün iradenizi ortaya koyarak belki de yarın 500 kişinin geçersiz sayacağı bir karar alacaksınız. Evet. Karşınızda iki sistemin temsilcileri duruyor. Solumda Whiglerin, Torilerin ve para babalarının durduğu doğru ama özünde aralarında hiçbir fark yok. Zengin iş adamı diyor ki, ucuza alın pahalı satın. Toriler diyor ki, pahalıya alın ve daha da pahalı satın. İşçiler açısından ikisi de aynı derecede kötü. Emek, işte tüm zenginliklerin yaratıcısı. Bir tek tohumun filize dönüşmesi, bir parça kumaşın dokunması için bile insan emek sarf etmek zorunda. Emek de kiralanan bir maldır. Emek, alınır satılır bir meta olarak piyasaya girmiştir. Madem ki her tür zenginliği emek yaratıyor, onu her şeyden önce satın almak gerekir. Ucuza alın, ucuza alın. Emek en ucuz fiyattan satın alınıyor. Ama ardından pahalı satın, pahalı satın. Nedir satılan? Emeğin ürünleri. İşveren emeği ucuza satın alıyor, ardından malları satıyor ve üstelik kâr etmek zorunda. O, işçinin ta kendisini satıyor ve sonuçta işverenler ve emeğini kiralayanlar arasındaki her anlaşma, işveren tarafından hilekarca tertiplenmiş bir dolandırıcılıktır. Böylece emek, sürekli zarara uğramaktan ötürü gittikçe aşağılara düşüyor. Sermaye ise durmadan yaptığı hilelerden ötürü gittikçe yükseliyor. Ernest Jones, politik ve ekonomik reformlar konusundaki görüşlerini açıklayarak şöyle devam etti. Seçmenler ve seçemeyenler, sizin özgürlüğünüzün sınırlarını genişletmeye çalıştığım için beni kendi özgürlüğümden yoksun bıraktılar. Hepiniz için bir özgürlük tapınağı dikmeye çalıştığımdan dolayı beni adi suçluların yanına hapishane hücresine tıktılar. Gerçek lehine sesimi yükseltmeye kalktığım için suskunluğa mahkum edildim. 2 yıl bir hafta boyunca beni cezaevinde hücre hapsinde tuttular. Bunun toplumsal bir olay olmadığını söyleyebilirler. Ama bu özellikle toplumsal bir olay. Bu toplumsal bir olay. Çünkü tutuklu eşinin acısını paylaşamayan insan, işçi eşinin acısını da paylaşamaz. Hapsedilenin çocuklarına acımayan, kiralanan kölenin çocuklarına da acımaz. Dinleyin, dinleyin diye bağıran binlerce ses yükseldi kalabalıktan. Şeker üzerindeki gümrüğün ve malt vergisinin kaldırılması aleyhine kim oy kullandı diye sorarak devam ediyordu Jones. Whigler, işte oradalar, kahrolsunlar. İşçilerin gece mesailerinin kısaltılması, fabrikalardaki örgücülerin durumunun incelenmesi, reşit olmayanların iş saatlerinin saat 6'dan önce başlamasının yasaklanması, yoksul hamile kadınlara yardım edilmesi, iş gücünün 10 saatle sınırlandırılması aleyhine kim oy kullandı? Whigler, işte oradalar, kahrolsunlar. Tanrı ve insanlık adına kahrolsunlar. Halifax vatandaşları, İngiltere vatandaşları, karşınızda iki sistem duruyor. Yargılayın ve seçin. Sevgili Engels, bugün mektubunu çok gergin bir ortamda aldım. Karım hasta, Jenny hasta. Lenşen'de sinir nöbetleri türünden bir şeyler var. İlaç param olmadığı için doktor da çağıramıyorum. 8-10 gün boyunca ailem ekmek ve patatesle beslendi. Bugün ise bunları bile bulabileceğim kuşkulu. Anlaşıldı ki mevcut iklim koşullarında bu diyet yararlı değil. Carl birden pencereye baktı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yağmur pervazlarda birikmiş kömür tozlarını yıkıyor, camlardan pis gri sular süzülüyordu. Dişlerini sıktı. Çattığı siyah kaşlarını geniş, açı bir çizgi haline getirerek David'i yeniden eline aldı. Dana'ya ilişkin yazı yazmadım. Çünkü gazete alacak tek kuruşum bile yoktu. Carl sandalyenin arkasına yaslandı. Ezici bir yorgunluk hissediyordu. Ardı ardına içilen birkaç püro onu biraz rahatlattı. Son zamanlarda peşini bırakmayan felaketleri düşünüyordu. Weidemeyer eserin telif ücretini tam olarak göndermemişti. Almanya'daki komünist avından ürken yayıncı Brockhaus mektubunda çok kibar bir dille Marx'ın yazısını reddetmişti. Carl, tanıdık bir İngiliz aracılığıyla New York'taki yayıncı Dana'nın adına senetler iskonto edebilmek için çabalayıp duruyordu. Etrafındaki çember gittikçe daralıyordu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Olabilecek ve istenir en iyi şey diye yazdı Marx Friedrich'e. Eğri büğrü harfler onun son derece gergin olduğunu gösteriyordu. Ev sahibesinin beni kapı dışarı etmesi. O zaman en kötü ihtimalle 22 sterlin gibi bir miktarla borcumu öderim. Ama ondan böylesine büyük bir lütuf beklemek olanaksız. Buna ek olarak ekmekçiye, sütçüye, çay tüccarına, sebzeciye ve kasaba olan eski borç da duruyor. Bütün bu pisliğin üstesinden nasıl geleceğim? En sonunda son 8-10 gün içerisinde mahallelilerden birkaç şilin ve pens ödünç aldım. Bu benim için her şeyden çok rahatsız edici ama açlıktan ölmemek için de gerekliydi. Carl acıdan kırışmış bir yüzle mektubu bitirdi. Zarfı kapattı ve puro içmeye başladı. Yoksulluk, gönüllü olarak seçtiği bu hafif ateşte yanar gibi işkence, onu yıpratıyordu. Bu arada Proudhon ise Louis Bonaparte hakkında yazdığı, eleştirir görünüp gerçekte ona övgüler yağdırdığı kitabı karşılığında birkaç yüz bin frank almıştı. Burjuvazinin egemen olduğu bu dünyada para ve zenginliğin nasıl elde edildiğini hiç kimse Marx'tan daha iyi bilemezdi ama aklından bir kez olsun uzlaşmak ya da taviz vermek düşüncesi geçmiş değildi. Artık ok yaydan çıkmıştı. Aşırı zayıflamış, hasta karısının yataktan kalkarak yanına geldiğini fark etmemişti Carl. Gözleri hastalıklı bir şekilde parlıyordu. Üşümekten büzülmüş, şalına sarınıp duruyordu. Carl, yeniden yatması için onu ikna etmeye çalıştıysa da başaramadı. ''Sevgilim'' diyordu Carl. Jenny'nin ayaklarını biraz eski kareli İskoç battaniyesiyle sararak. ''İnan ki sonunda her şey düzelecek.'' Yeter ki sen sağlıklı ol. En küçük umut ışığının senin derin ve duyarlı ruhuna gücünü yeniden nasıl geri getireceğini biliyorum. Sen her şeyi yok eden ateşler içerisinde daha da mükemmel bir şekilde yeniden doğan gerçek bir anka kuşusun. Sen benim her şeyimsin. Carl alnını Jenny'nin alev alev yanan ellerine değdirdi. Benim değil, senin manevi gücün sınamalardan geçiyor, mağripli. yıllar geçtikçe mutluluk anlayışı nasıl da değişiyor. Gençlik yıllarında mutluluk, çabucak elde edilecek şöhret arayışı, olağanüstü maceralar arzusu, zafer pırıltıları ile dolu. Olgunluk çağında ise daha insancıl, mütevazi ve derin. Herkes için değil diye gülümsedi Karl. Anımsıyor musun? Çinli bilgin Tao'dan okuduklarımızı. Ne diyordu o? Mutluluk, en başta gerçek dostu bulmaktır. İkinci olarak da temiz bir vicdana sahip olmaktır. Şu anda koşullarımız çok ağır olmasına ve elimizde tek bir kuruş bulunmamasına rağmen ben Tao'nun bu sözlerine bir de aşka eklerdim. Her geçen gün daha da parlaklaşan ve güçlenen aramızdaki aşk gibi. Ancak başarısız kişi duyguların zamanla yok olduğundan söz edebilir. Çocukluğumdan beri seni seviyorum ama bana öyle geliyor ki gerçek ve büyük bağlılık evlilikten sonra başladı. Aşkın en güzel anlarının evlilikten önce olduğunu düşünenler nasıl da yanılıyorlar. İki aşığın birleşmesi sadece gelecekteki mutluluğun başlangıcıdır. Ve onun gücünü ne yoksulluk ne de sefalet zayıflatabilir. Yanımda olmayışını düşünmek bile yüreğimi dehşetle sarsıyor. Ayrılıksa beni öldürür. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamaz. Jenny sustu. Kocasının yüzünü dikkatle inceledi. Karl, bana öyle geliyor ki son günlerde seni rahatsız eden bir şeyler var. Hastalığımdan dolayı çalışmalarını izleyemiyorum. Ama sanırım sorun sadece lanet olası borçlar ve alacaklılar değil. Rica ediyorum bana her şeyi anlat. Biliyorsun ki belirsizlik insana daha çok acı verir. Karl kabul etti. Bize birkaç kez uğrayan Macar sığınmacı Banki hakkında ne düşünüyorsun? Galiba ona fazla güvenmiyorsun. Evet. Orleancılara, Bonapartçılara ve her türlü rezillere yakınlığı bende kuşku uyandırıyor. Ancak Macar devrimi sırasında bizzat Kossuth tarafından imzalanmış polis şefliğine atanma yazısını bana gösterdiğinde kuşkularım dağılmıştı. Ama sonuna dek bu adama pek güvenmedim ve sanırım haklıydım. Yine de Friedrich ile yazdığımız sürgündeki adamlar taşlamasını Berlin'de yayınlamak üzere benden almayı başardı. Ve ne yaptı biliyor musun? Kusursuz Kingel, Rouge, Şövalye Willy ve sığınmacılar arasında bulunan diğer kurbağalara yönelik bu el yazmamızı düpedüz iç etti. Bu yazıyı Prusya hükümetine sattığından kuşkulanıyordum. Jenny heyecanla ellerini çırptı. Demek Bankia'yı senin peşine takan Prusya polisi. Karl sevgilim, peşimizden gelen ispiyoncuların artık haddi hesabı yok. Yıllardır çevremizde yılan gibi dolanıyorlar. Eminim ki şu anda bile o çilli yağ tulumu pencere altında bekliyordur. Öyle görünüyor ki pek çok ülkenin polisini endişelendiriyorsun. Ama yine de Bankia taşlamayı Prusyalıların eline teslim ettiyse bu Köln'de yargılanan komünistlerin durumunu zorlaştırmaz mı? Hayır. Bankia yanıldı ve çok yakında onun efendileri aldatmacısını açığa çıkaracaklar. Yazdığımız taşlamada hiçbir yeni veri yok. Partimizin üyelerine karşı kullanılabilecek bir malzeme yok. Büyük adamların sergilenen niteliklerini ve olayları uluslararası polis köpekleri zaten oldukça iyi biliyor. Bankia'yı basın yoluyla teşhir edeceğim ve Kossuth da ona yardım etmekten vazgeçecek. Bankia'nın Londra'da bundan böyle kariyeri sona ermiştir. Yeteneğini sahnelemek için şansını başka ülkelerde denemeli. Burgers, Lesner, Daniels ve diğer tutuklulara karşı yöneltilen tüm suçlamalar hileler üzerine kurulu. Onlara hüküm giydirmeye cesaret edemeyecekler. Onlar aklanacaktır. Dünyadaki hiçbir yasa, Komünistler Birliği'ni gizli bir topluluğun komplo organizasyonu olarak gösteremez. Karl kalktı. Sandalyesini hızla kenara itti, heyecanla konuşmaya başladı. 11 suçsuz, 1,5 yıldır Köln zindanlarında yatıyor. Prusya devletinin bütün mekanizması Londra ve Paris elçilikleri yorulmak nedir bilmeden iftira üretebilmek için çalışıyorlar. Ama kendi uydurduklarının dışında hiçbir şey elde edemediler. Burada Londra'da Prusya elçiliği şimdi istihbarat şubesine dönüştürülmüş durumda. Elçilik ateşesi Greif asılı bir ajan provokatör. Her şeyi göze alıyorlar. Kapıları kırıp hırsızlık yapmak, hile, sahtecilik onların mesleği haline geldi. Prusya posta memurları, Alman gazeteleri ve sanık avukatlarına gönderdiğimiz teşhir edici belge ve mektupları alıkoyuyorlar. Şu anda bizi yoğun bir faaliyet bekliyor. Mücadelenin en şiddetli döneminde bulunuyoruz. İşin kötüsü evimizde gece gündüz bir revire dönüşmüş durumda. Karl'ın sözlerini doğrularcasına ateşler içinde kıvranan Laura acınaklı sesiyle su istedi ve ağır hasta Lenschen'de yüksek sesle sayıklamaya başladı. Karl karısını yatağa yatırarak hasta bakıcılığın gereklerini yerine getirmeye koyuldu. Küçük Muş ona özenle yardım ediyordu. Muş, olağanüstü anlayışlı ve duygulu bir çocuktu. Yaşını aşan bir gelişkinliğe sahipti. Büyüklere yardım etmenin her yolunu deniyordu. Evdeki herkes bu nazik ve neşeli yaramazı çok seviyordu. O sabah merdivenle sokağa açılan dış kapı sertçe çalındı. Muş açmaya gitti. Kapının sürgüsünü çekmek çok hoşuna gidiyordu. 4 yaşında bir çocuk için oldukça güç bir iş. Nihayet kapı açıldığında Muş, kin dolu bir ifadeyle bakan asık suratlı ekmekçiyi gördü. "Baban nerede?" "Borcu çok kabardı," dedi sertçe. Muş karşısındakinin parmak çocuk masalındaki yamyamın ta kendisi olduğunu düşündü ama ürkmedi ve onu kandırmaya karar verdi. Ekmekçinin elindeki torbadan birkaç tane ekmek kaptı ve yürüyerek "Babam yukarıda yok," diye bağırarak merdivenden koşmaya başladı. Ekmekçi gülümsedi. Cebinden yağ lekeleri içerisindeki veresiye defterini çıkardı. Marx'ın hesabına birkaç peni daha ekledi. Elini savurdu ve evinin yolunu tuttu. Ve böylece bir tek kuruşu bile olmayan Marx'ın ailesi bugün de ekmeğe kavuşmuş oldu. Ertesi gün Engels'in gönderdiği paralar geldi. Ve nihayet en acil borçlar ödenebildi. Evdeki herkesi muayene etmek zorunda kalan doktor çağrılabildi. Doktor, bir deri bir kemik kalmış Jenny ve Lenschen için Sisli Adada eskiden beri kullanılmakta olan bir tedavi yöntemi olan sert brandy içmesini önerdi. Hastalığı en uzun süren Laura oldu ama o da iyileşti.